Avlanamaz. Çıkınca avlanır. Su durdukça pis olur. Akınca temiz olur. Seyahat edin diyor. Hem ilim sahibi olmak için, hem de pislenmemek için, kirlenmemek için, temizlenmek için, heyecanlı olmak için, hareketli olmak için, pasifleşmemek için.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinde Allah Azze ve Celle kendisinin rahmet ve mağfiret sahibi olduğunu ilan etmiş. Bundan dolayı insanlara mühlet tanıdığını bildirmişti. Bazı kimseler eğer merak ediyorlarsa, Allah Azze ve Celle şöyle yapanlara neden böyle azap etmiyor gibi bir takım sualler kalplere geliyorsa, Allah Azze ve Celle o sorulara da, o şüphelere de cevap vermiş olmaktadır. Eğer yeryüzünde işlenmiş olan her günaha karşılık Allah derhal müdahale etmiş olsaydı, derhal ceza vermiş olsaydı yeryüzünde canlı kalmayacaktı. Allah Azze ve Celle kendisi için adeta bir kural koymuş, kendisini o kurala göre bir bakıma bağlamış ve insanlara ona göre muamele etmektedir. Bütün ümmetlere mühlet tanımıştır. İnsanların anlaması için onlara zaman gerekiyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle bunu kendisi için sünnet edinmiştir. Bu adete göre, bu sünnetine göre, bu kanununa göre muamele etmektedir. Herkese anlayabilecek kadar bir zaman vermiş ve hem şahıslar için bu böyle, hem de toplumlar için, ümmetler için böyle. Anlayabileceklere kadar onlara mühlet tanınır, hiçbir mazeretleri kalmayacak hale gelinceye kadar defalarca ikaz edilirler, sonra artık onlara azap gelir. Anlamayacak olurlarsa azap gelir ve hiçbir mazeretleri yoktur. Kıyamet gününde de Allah Azze ve Celle'ye, ya Rabbi sen bize mühlet tanımadın, biraz mühlet tanısaydın anlayacaktık belki de diyemeyecekler. Allah-u Teala onların hiçbir haklı mazeretini bırakmamaktadır. Ta ki kullarına karşı en küçük bir haksızlık yapmış olmasın. En küçük bir hak olursa kulları en küçük bir meselede bile haklı olacak olurlarsa o zaman Allah o meselede o kadar zulmetmiş olacaktır. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olmadığına göre, Allah'ın zalim olması söz konusu olmadığına göre kulların da hiçbir şekilde haklı olmaması icap ediyordu. Hiçbir haklarının kalmaması gerekiyordu. Eğer onların zerre kadar hakkı kalsa Allah Azze ve Celle henüz onları ikaz etmeden ya da yeterince ikaz etmeden onları azap etmiş olsaydı bu takdirde haksızlık yapmış olacak, zulmetmiş olacaktı. Ama Allah kullarına zulmedici değildir. O yüzden bir daha anlamayacağı, ondan sonraki hayatında asla anlamayacağı belli olana kadar Allah azap etmez. İyice ortaya çıkıncaya kadar Allah azap etmez. Mühlet tanır ve o kadar mühlet tanır ki artık o insan ondan sonra milyar sene daha mühlet verilmiş olsaydı da hayatını değiştirmeyecekti. Bir büyük ambar buğdayın misali bir avuçtur. Milyarlarca hayatın misali 15-20 sene, 30-40 sene, 50-100 senedir. Bir büyük ambarı temsilen bir avuç alır götürürsünüz, malım budur dersiniz. Ona göre hakkınızı istersiniz veya malınızı satmak istersiniz. Allah Azze ve Celle bize yeterince numune gösterebileceğimiz kadar bir hayat vermektedir. Türkiye büyüklüğüne bir ambarın bile misali bir avuç olduğuna göre, dünya büyüklüğünde bir ambar, buğdayın misali bir avuç olduğuna göre, milyarlarca yıllık bir hayatın da misali 30-40 sene olması gayet normaldir. İnsanın ne olacağını o kadar yıl gösterir ve insan geleceği son noktaya gelmeden Allah onun canını alacak değildir. Geleceği son noktaya gelir, ondan sonra daha fazla mühlet tanınmaz. Bazı kimseler bu noktaya 20 yılda gelirler, o yüzden 20 yaşında canları alınır. Bazı kimseler bu noktaya 40 yaşında gelir, bazıları 60 yaşında gelirler. Herkesin o noktaya gelip gelmediğini Rabbul Alemin olan Allah bilmektedir ve ona göre muamele etmektedir. O noktaya gelmişse artık onun daha fazla yaşamasına gerek yoktur. Artık ondan sonra değişmeyecekse, hiçbir zaman anlamayacaksa artık daha fazla yaşamasına gerek yoktur. Kalbi mühürlenmişse, kulakları mühürlenmişse, gözlerine perde çekilmişse artık Allah onun anlamayacağını bildiği için ona böyle bir ceza ile ceza vermişse artık ondan sonrasında daha fazla yaşanmasının bir gereği yoktur. Daha sonrasında iman edecek birisi olsaydı zaten Allah ona mutlaka mühlet verirdi. Hazreti Ömer İslam'ın baş düşmanlığını yapıyordu. Anlamadığı için, bilmediği için peygamberimizi bölücü olarak görüyordu bugünün ifadesiyle. Sen kavmimizi böldün, aşiretimizi böldün diye düşünüyordu. Yeni bir din ortaya çıkardın ve bu şekilde aşiretimiz bölündü. Bir bakıma milliyetçilik yapıyordu. Vatanın, milletin bölünmemesini istiyordu. Ondan dolayı peygamberimize düşman kesilmişti. Halbuki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bölücülük yapmıyordu. Yanlış bir şey üzerinde ittifak etmiş olan insanları doğruya davet ediyordu. Yanlış üzerinde eğer bir vahdet gerçekleşmişse elbette ki orada bölücülük yapmak gerekir. Buna bölücülük diyeceklerse desinler. Eğer bir şey yanlış ise, yanlış üzerinde insanlar ittifak etmişlerse, batıl üzerinde ittifak etmişlerse elbette ki Müslümanlar da hakkı ortaya koyacak ve bu şekilde belki de toplumda birbirine karşı kutuplar meydana gelebilecektir. Peygamberlerin yaptığı da budur. Onu yapmışlardı ama Allah Resulü bunu yapmıştı. Hakka davet ediyordu. O yanlış üzerindeki ittifakı bozuyordu. Hazreti Ömer gibiler anlamayınca Efendimiz'e düşman kesilmişti. Fakat sonra meseleyi anladı ve iman etti. Allah Resulü'nün Resulullah olduğunu gördü. Hakkı getirdiğini gördü. Ondan sonra itirazı kalmadı. Onun bir bölücü, bir anarşist olmadığını anladı. Daha sonrasında iman edecek olanlara demek ki Allah mühlet tanıyor. Eğer mühlet tanımadan canını almış olsaydı kafir olarak ölecekti. Hazreti Ömer olamayacaktı. İslam'ın halifesi olamayacaktı. Kafir iken ölmesine Allah Azze ve Celle müsaade etmedi. İleride iman edecek, hakkı arayan bir insansa birisi, Allah onun ölmeden evvel iman etmesini sağlayacaktır. Ona iman etmesi için gereken mühleti verecektir. Yarınlarda büyük bir insan olacak olan birisini bugünden kafir olarak canını almayacaktır. Ne kendisi böyle bir ilahtır, ne de Allah Azze ve Celle böyle bir hareket metodu emretmiştir. Mekke'de Müslümanlara cihat emredilmemiş, kılıçlı cihat, kıtal emredilmemiş, sadece tebliğ ile emrolunmuşlar, o da bir cihat şekli, ama kılıçlı cihatla emrolunmamışlardı. Bunun sebeplerinden birisi de buydu. Onlara verilmiş olan bir mühlet vardı. O mühletin tamamlanması gerekiyordu. Allah Azze ve Celle'nin kafirlere tanımış olduğu süre, o sürenin tamamlanması gerekiyordu. Hiçbir mazeretlerinin kalmaması için ve aynı zamanda yarınlarda iman edecek olan Halidlerin, Ömerlerin iman edebilmesi için onlara fırsat verilmiş oluyordu. Yarınlarda iman edecek olanların, her birisi bir Seyfullah olacak olan bu Allah'ın aslanlarının anlamadıklarından ötürü o gün inkar etmiş olan bu insanların o şekilde ölmelerini Allah Azze ve Celle razı değildi. Hem kendisi o şekilde ölmelerini istemiyordu, hem de Müslümanlara göndermiş olduğu hareket metoduyla böylelerinin öldürülmesini istemiyordu. Yoksa Allah Azze ve Celle isteseydi Mekke'de de kıtali emredebilirdi. Sadece mesele Müslümanların sayısının azlığı değil. Mekke'de Müslümanların sayısı az olduğu için böyle bir şey emredilmemiş değil. Birçok sebep var, o sebeplerden belki en sonuncusu odur. Müslümanların sayısının az olması onlara Mekke ortamında kılıçlı cihadın emredilmemesiyle ilgili en son sebep olarak belki söylenmesi gerekir. Ondan çok daha evvel böyle sebepler var. Allah Azze ve Celle merhamet sahibidir.
gafurdur. Dolayısıyla affetmek istiyor. Merhametiyle muamele etmek istiyor. Mühlet vermek istiyor. Ve öyle buyuruyor. Onlar için bir mev'id var. Onlara verilmiş olan bir söz var, bir vaat zamanı var. O vaat edilen zaman gelene kadar onlara mühlet veriliyor. Ama o vakit dolduktan sonra artık daha fazla mühlet verilmeyecektir. İnsansa öldürülecek, ümmetse görevden alınacaktır. Çünkü artık bir daha görev insanı olamayacağı meydana çıkmıştır. Görev yapamayacakları meydana çıkmıştır. Eğer bir ümmet ise ya da eğer bir kafir ise hiçbir zaman iman etmeyeceği artık meydana çıkmıştır. Daha fazla onun yaşamasının bir gereği kalmamıştır. İşte o zaman böyle toplumlara ya da insanlara azap gelmiştir. Allah Azze ve Celle azabın kanununu bize açıklamaktadır. Demek ki azaplar bir kanuna göre geliyor. Bu kanunlardan birisi de işte budur. Verilmiş olan zamanın dolması, yeterince ikaz yapılmış olması. Dolayısıyla Müslümanlar kendi toplumlarında yeterince ikaz yapmadan, tebliğ yapmadan, davalarını ortaya koymadan, anlamayan insanları anlatmadan silaha sarılacak olurlarsa bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetine de aykırıdır. Hazreti Peygamber'in sünnetine de aykırıdır. Hem sünnetullah'a hem sünnet-i Resulillah'a, her ikisine de aykırım. Kur'an'ın bize göstermiş olduğu hareket metoduna da aykırıdır. Allah mühlet tanımaktadır, biz de mühlet tanımak zorundayız. Müslümanlar güçlü olsaydılar bile, İslam medeniyeti olsaydı bile, yine de insanlara tebliğ yapmadan, onların düşünebilmeleri için onlara fırsat tanımadan saldırıya geçmeleri doğru olmazdı. Allah'ın azap edebilmesi için, kendisi için koymuş olduğu kanun bu. O halde hangi kavme azap edilmiş ise demek ki bu kanuna göre azap edilmiş. Hangi kavme azap edilmiş ise demek ki adalete göre azap edilmiş. Demek ki onlara gereken vakit verilmiş, ondan sonra azap edilmiş. Hiç kimse Allah'tan daha fazla merhametli olduğunu düşünmesin. Nasıl oluyor da Allah böyle azap ediyor gibi düşünmesin. Allah Azze ve Celle bizden daha merhametlidir. Bütün sıfatları sonsuz olduğu gibi rahmet sıfatı da sonsuzdur. Eğer o bütün bu sıfatlarına rağmen azap ediyorsa, demek ki azabı hak etmişlerdir. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Madem ki imtihan dünyasına geldik, o halde bu dünyada azap da imtihanın bir gereğidir. İmtihanda başarısız olanlar elbette ki bir ceza ile cezalandırılır. Sınıfta kalmak, o dersten kalmak bir ceza değil midir? Bir takım makamlardan mahrum olmak bir ceza değil midir? Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de ceza vermektedir. Bu dünyada da ceza veriyor. Sadece ahirete bırakmıyor. Daha sonra gelecek olan nesilleri uyandırmak için. Eğer bütün ceza ahirete bırakılacak olsaydı, o takdirde insanlar, ya Rabbi bu dünyadayken de biraz azap etseydin, biz de belki biraz daha farkına varırdık. Sen bize sadece ahirette azap ediyorsun. Bize sen dünyadayken kitabında bildirdin belki ama biz azabın ne kadar şiddetli bir şey olduğunu anlayamıyorduk. Deprem olmazsa Allah'ın azabının şiddeti anlaşılır mı? Kasırga olmazsa Allah'ın azabının şiddeti anlaşılır mı? Yanardağlardan o mağma tabakasından çıkan o lavlar fışkırmazsa Allah'ın azabı, şiddeti, cehennemi şiddeti anlaşılır mı? Allah Azze ve Celle bu dünyadayken de azap göndermektedir. Hem bu şekilde o kafirleri yok etmekte, gelecek nesilleri onlardan kurtarmaktadır. Gelecek nesiller onların nesli, onlardan kurtulmalı, o mikrop tamamen yok edilmeli, yakılmalı, artık dünya o pislikten, o mikroptan kurtarılmalıydı. Bu Allah'ın yine rahmet sıfatının gereğidir. Allah Azze ve Celle eğer azap etmeseydi, bir takım kavimleri yok etmeseydi rahmeti eksik olmuş olurdu. Bir takım azaba layık olanlara azap edilecek ki geride kalanlar, sonraki nesiller o babalarından, o analarından kurtulmuş olacaklar. Onların o sapkın görüşlerinden kurtulmuş olacaklar. Bu Allah'ın onlardan sonraki nesillere rahmetidir. Hem aynı zamanda Müslümanlara da rahmetidir. Müslümanlar da bu azabı görecekler ve moral bulacaklar. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi kontrol ettiğini anlamış olacaklar. Her şeyin onun gözetimi altında olduğunu anlayacaklar. Bu şekilde hem Allah'a olan güvenleri, tevekkülleri artacak. Hem de yollarına devam edecekler. Ümit içerisinde olacaklar. Yarınlarda Allah kafirleri azap eder ve bizi o zulümlerden de kurtarır diyecekler. Geçmişteki azabı hatırlayacaklar. Geçmişteki azabı hatırladıkları zaman falan kavme, filan millete şöyle azap edilmişti. Nuh'un kavmine şöyle oldu, Şuayb'ın kavmine şöyle oldu, Lut'un kavmine şöyle oldu. Demek ki her şey Allah'ın kontrolündedir. Ve Allah Azze ve Celle eğer hemen azap etmiyorsa demek ki bir hikmeti var. Demek ki Müslümanların pişmesini istiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle kafirlere mühlet tanımak istiyor. Demek ki bunun bir kanunu var, o kanuna göre muamele etmek istiyor. Bu şekilde hem müminler ümit içerisinde olabilecekler. Ümit sadece Müslümanların gelecekte başarılı olacaklarını bildiğimiz zaman bizde gerçekleşmez. İleride Müslümanların İstanbul'u fethedeceğini bildirmesi, Efendimizin bu gaybi haberi bize söylemesi, Roma'nın da fethedileceğini bildirmesi, bunun gibi bir takım hadisler bize moral verdiği gibi, kafirlere azap edileceğinin bize bildirilmesi de yine bize moral verir, ümit olur. Çünkü kafirlerin gücünün nasıl kırılacağını merak ediyor Müslüman mesela. Onların gücünün nasıl kırılacağını merak ediyor. İşte bu misalleri gördüğü zaman Allah isterse bir anda onların gücünü kırar, bunu anlayabiliyor. Yok edilen kavimleri okuduğu zaman Allah'ın gücünü, kudretini anladığı gibi aynı zamanda sünnetini de anlamış oluyor. Bir Müslüman icabında şöyle düşünebilir. Evet, Allah Azze ve Celle'nin gücünün, kudretinin sınırı yok. Kainat buna şahittir. Kainat buna delildir. Doğrudur ama acaba Allah yine de bunları azap edecek mi, etmeyecek mi? Bundan şüphe içerisinde olabilir. Allah'ın isimlerinin bize bildirilmesinin bir hikmeti de budur. Allah'ın sünnetlerini anlamış oluyoruz. O isimler bize aynı zamanda Allah'ın sünnetlerini de öğretiyor. Allah'ın ahlakını da öğretiyor. Kul olarak biz merak ediyoruz. Acaba Allah Azze ve Celle kullarını sever mi? Esma-ül Hüsna evet diyor bize. El-Veduddur Allah. Kullarını sevendir. Biz merak ediyoruz. Allah acaba her şeyi işitir mi? Esma-ül Hüsna cevap veriyor. Evet, Allah Es-Semi'dir. Acaba her şeyi görür mü? Esma-ül Hüsna cevap veriyor. Evet, El-Basir'dir. Acaba her şeyden haberdar oluyor mu? Esma-ül Hüsna diyor. Evet, oluyor. El-Habir'dir. Acaba bir de bunların içerisinde mesela rahmet sahibi olan Allah intikam da alıyor mu? Esma-ül Hüsna evet diyor. El-Muntakim'dir. Zuntikam'dır. Vakti geldiği zaman, müddet dolduğu zaman intikam alınması gerekenlerden intikam alır. Hem kendi intikamını alır hem de mazlumların intikamını alır. Bunlar böylece Müslümanlara moral olmaktadır. Müslümanlara ümit olmaktadır. Allah Azze ve Celle böylesi kavimlerin helak edildiklerini bize ifade ederken aynı zamanda onların helak edilmesinin sebebinin onların günahları olduğunu da ifade ediyor. Yani ben kullarıma zulmetmiyorum. Sakın şeytan sizi böyle aldatmasın. Ben zulmetmiyorum. Ancak onlar bundan fazlasını hak ettiler. Ben onlara Ben onlara gereken zamanı verdim. Milyar sene daha zaman verseydim bir şey değişmeyecekti. Onlar ahirete gitseler, tekrar dünyaya dönseler, İrciana namel saliha duaları, istekleri, talepleri kabul edilse, ya Rabbi bizi dünyaya döndür, salih ameller işleyelim. Bu istekleri kabul edilseydi, dünyaya dönselerdi bir şey değişmeyecekti. Aynı hayatı tekrar yaşayacaklardı. Herhalde rüya gördük diyeceklerdi. Ahiret diye bir şey yoktu. Herhalde biz gene rüya gördük diyeceklerdi. Yahut da belki o sefer öyle oldu ama bu sefer öyle olmaz diyeceklerdi. Hiçbir şey değişmeyecekti. Allah Azze ve Celle azap edilen kavimlere bir kanuna göre azap edildiğini ifade ederken hem bize kanununu açıklamış oluyor. Size bir mühlet verildiği zaman şımarmayın. Bir suç işlediğinizde eğer size mühlet veriliyorsa mühlet verildiğini anlayın. Allah'ın görmediğini düşünmeyin. İşitmediğini düşünmeyin. Yahut Allah Azze ve Celle'nin bu günahınızı bağışladığını düşünmeyin. Yahut bunun Allah katında küçük bir şey olarak görüldüğünü zannetmeyin. Belki de Allah katında büyüktür. Sizden evvel firavunlara, nemrutlara bile müsaade edildi. Onların günahları küçük müydü? Günahları büyük olmasına rağmen şirk gibi bir günah içerisinde, diktatörlük gibi bir günah içerisinde, çocukları kesmek, öldürmek gibi bir günah içerisinde olmalarına rağmen Allah firavunlara bile müsaade etmemiş miydi? Eğer size de müsaade ediliyorsa bu günahlarınızın görülmediğinden, işitilmediğinden değil, yahut Allah katında küçük görüldüğünden değil, yahut da bağışlandığınızdan değil, size mühlet verilmektedir. Mühlet bir gün bitecek. Kur'an buyurur ve umli lahum. Ben onların ipini uzatıyorum. Onlara mühlet verdikçe veriyorum. Affedersiniz, bir kelbin boynuna nasıl ki tasma takılır, bir ipe bağlanır, bir duvara bağlanır. O ipin ip olduğunu bilmez. İp biraz uzunsa eğer hayvandır bilmez, koşar koşar. İp birdenbire biter ve boynu kırılıverir. Aynen öyle Allah Azze ve Celle kafire mühlet tanır. Fasığa, zalime mühlet tanır. Fakat sonunda mutlaka o mühlet biter ve boynunu kırar. Ve umli lehum. Evet, onların ben mühletini uzatıyorum. Onların ipini uzatıyorum ama inne keydi metin. Benim tuzağım sağlamdır. Hiçbir zaman şaşmaz. Benim bir sünnetim var. O sünnetimden dolayı ben mühlet tanıyorum. Ama onlar yanlış anlıyorlar mühleti. Allah'ın onlara verdiği nimetleri yanlış anladıkları gibi mühleti de yanlış anlıyorlar. Nasıl ki verilen nimetleri kendi ilimlerinden zannediyorlar. Kendi kabiliyetlerinden, kendi çalışkanlıklarından zannediyorlar. Kendi marifetleri görüyorlar, anlamıyorlar. Nimetler imtihan için verilmektedir. Senden daha kabiliyetli olana bu kadar verilmiyor. Sen ondan daha az kabiliyetlisin ama sana veriliyor, anlamıyor musun? Bu bir imtihan olarak verilmektedir. Ama nasıl ki onu anlamıyorsa mühleti de anlamıyor. Kendinin doğru yolda olduğunu düşünmeye başlıyor. İşte o zaman Allah Azze ve Celle mühleti bitiriyor. Çünkü mühlet uzadıkça o daha da doğru yolda olduğunu zannedecek. Öyle diyorlardı çünkü bazıları. Eğer yolumuz yanlış ise Allah azap etmesi gerekir. Haydi azap etsin diyorlardı. Allah'ın mühlet verdiğini anlamıyorlardı. Daha sonraki nesillerin hiç olmasa kurtulabilmesi için bu mikrobun dünyadan kaldırılması gerekiyordu. Bazı kavimlere azap edilmesi gelecek nesiller için bir rahmettir. Öyle davranmaktadır Allah Azze ve Celle. Gelecek nesilleri kurtarmak istemektedir. Ve böyle azaplardan sonra fa'tabiru ya ulil ebsar buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ey akıl gözü olanlar, şu göz değil, akıl gözüne sahip olanlar, İbret alın, aynısı sizin de başınıza gelir. Çünkü Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Allah bütün kavimlere aynı kanuna göre müdahale etmektedir. Aynı kanuna göre muamele etmektedir. Siz de aynı şekilde davranırsanız aynı sonuçla karşılaşırsınız. فَاَعْتَبِرُوا İbret alın. Eğer zerre kadar basiretiniz kaldıysa geçmiş ümmetlerden ibret alın. Bunlar bize tarihi bilgiler olsun diye verilmiyor. Şu şehirler var ya buyuruyor. Şu şehirler var ya işte onları helak ettik. Onlara verilen müddet dolduğu zaman. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلُوا الْاَبْصَارِ Aynısı başınıza gelir, ibret alın. Basiretle bakın meselelere. Allah'ın ahlakını anlayın. Allah'ın sünnetlerini keşfedin. Nasıl ki fizikle ilgili Allah'ın kanunlarını keşfediyorsanız, metafizik kanunlarını da keşfedin. Nasıl ki yer çekimini bulduysanız, toplumları aşağı doğru çeken yer çekimlerini de bulun. Nasıl ki yer çekiminden kurtulup uzaya gidiyorsanız, aynen o şekilde nefsinizden, şeytanınızdan kurtulup yükselmenin yollarını da keşfedin. Bunlar da Allah'ın kanunları. İnsanın psikolojisini de keşfedin. Toplumlarla ilgili kanunlarını keşfedin. Sadece fizik ve matematik, mühendislik ilimleri üzerinde duruyorsunuz. Sadece mühendislik dalları. Çünkü onlar para kazandırıyor. Ama toplumlarla ilgili kanunlarını keşfetmeniz size para kazandırmayacak, öyle mi? Halbuki bu toplumunuzun kurtulması için şarttır. Yükselebilmenin kanunlarını Allah'tan öğrenmek zorundasınız. Azabın ne zaman, hangi şartlar oluştuğu zaman geleceğini Allah'tan öğrenmek zorundasınız. Bu matematikten de fizikten de kimyadan da daha üstün, daha mühim bir mesele. Milletin istikbaliyle alakalı. Hem bu dünyadaki istikballe, hem ahiretteki istikballe alakalı bir mesele. Ama hep matematik, fizik üzerinde duranlar, Allah'ın kitabında koymuş olduğu, bize anlatmış olduğu o kanunları keşfetmeye çalışmayanlar. Dünya perest olmak işte insanı böyle yapıyor. Sadece mühendislik dalları üzerinde durmasına sebep oluyor. Kendisini tanımaya gayret göstermiyor. Rabbini tanımaya gayret göstermiyor. Rabbinin kainata koyduğu kanunları keşfetmeye, toplumlarla ilgili kanunları, ümmetlerle ilgili kanunları, çöküş ve yükseliş kanunlarını keşfetmeye gayret göstermiyor. Çünkü bunlar ona para kazandırmayacak, böyle bakıyor meseleye. Bir toplum ya da bir insan ancak bu kadar dünya perest olabilir. En mühim meseleleri terk ediyor. Para kazandırmayacağını düşünüyor. Allah Azze ve Celle azabının belli bir kanuna göre olduğunu bize bildirdikten sonra artık kurtuluşumuz yoktur. Kıyamet günü diyemeyeceğiz. Ya Rabbi biz senin kanunlarını bilmiyorduk. Hangi kanuna göre azap ediyordun bize açıklamamıştın. Toplumları hangi kanuna göre yok ediyordun? Hangi kanuna göre yükseltiyordun? Bize bunları açıklamadın. Biz de o yüzden bilemedik ya Rabbi diyemeyeceğiz. Çünkü bize Kur'an bunu açıklıyor. Namazı uzun uzun anlatmayan, dinin direği olduğu halde namaz, zekatı uzun uzun anlatmayan, orucu, haccı anlatmayan bu kitap, sayfalarca geçmiş milletlerin hangi şartlar oluştuğu zaman azaba uğradığını anlatır. Azaba uğramayalım diye, hiçbir mazeretimiz kalmasın diye, namazda ufak tefek hatalar bile yapsak, Hanefi ile Şafii icabında ufak tefek farklı bir şekilde namaz kılsalar bile bir şey olmaz. Onda ufak tefek hatalar olsa da önemli değil. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlar olur biter. Ama toplumların nasıl yükseleceği, nasıl çökeceği bunu bizzat Allah kendi üzerine almıştır. Bizzat bu meseleyi kendisi öğretmektedir. Bununla ilgili hadisten çok ayet bulursunuz. Bunlarla ilgili toplumların çöküşleriyle ilgili hadislerden daha fazla ayet bulursunuz. Allah Azze ve Celle bu meseleyi direkt kendi üzerine almıştır. Namazla ilgili, oruçla ilgili sadece namazı kılın, zekatı verin tarzında ayetler bulurken toplumların çöküşüyle ilgili, Allah'ın toplumlarla ilgili kanunlarıyla ilgili yüzlerce ayet bulursunuz. Ama o gözle bakarsanız görebilirsiniz. Allah'ın sünnetlerini tespit etmek maksadıyla okursanız. Yoksa bunları sadece geçmişteki olayları anlatan ayetler olarak, kıssalar olarak, hikayeler olarak okursanız, tarih kitabını okur gibi okursanız size hiçbir şey vermeyecektir. Allah'ın toplumlarla ilgili kanununu merak ederek o gözle okursanız her ayetten bir şeyler çıkarabilirsiniz. Ve işte o helak edilenlerden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın Hadır, biz Hızır diyoruz, onun kıssasına geçiyor. Firavun nasıl helak edilmişti, ona da işaret etmiş oluyor. Ey insanlar, hatırlayın. Bir önceki ayette şu şehirleri helak ettik buyuruyordu. Şimdi işte onlardan birisi, ona hafiften dokunulacak. Musa Aleyhisselam'ın kıssası, Hızır ile olan kıssası üzerinde durulacak uzun uzun. Ancak biz bu kıssayı okuduğumuz zaman Firavun'u da hatırlayacağız. Musa'yı okuduğumuzda Firavun'u hatırlamamak mümkün müdür? Firavun'u hatırlayacağız. Ve işte o yok edilen kavimlerden bahsedilmişti ya, ona bir misal verilmiş olacak aynı zamanda. Firavun yok edildi. Hazreti Musa Aleyhisselam bir kanaata göre denizden geçti. Firavun da yok edildi. Ondan sonra bu olay gerçekleşti. Ama başka bir kanaata göre Musa ile Hızır'ın kıssası ilk yıllarda gerçekleşti. Firavun daha boğulmadan, Hazreti Musa daha yeni tebliğine başladığı zaman Hazreti Hızır Aleyhisselam'dan ders alması için onun yanına gönderildi. Buna benzer olayların, eğitimle ilgili olayların o büyük olaylardan önce olmuş olma ihtimali elbette vardır. Bu olayın gerçekten de Firavun'un boğulmasından evvel gerçekleşmiş olma ihtimali vardır. Fakat ekseriyete göre bu olay Firavun'dan kurtulduktan sonra, Firavun boğulduktan sonra gerçekleşmiş olan bir olaydı. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın Hızır'la olan kıssasını bize anlatarak birçok mesajlar verecek. Burada bugün biz kıssanın tamamını bitiremeyeceğiz ama kıssaya bir giriş yapmış olacağız. Allah Azze ve Celle bu kıssada birkaç önemli noktayı bize öğretecek. Hızır Aleyhisselam bir şeyler yapacak. Hazreti Musa onları anlayamayacak. İtirazda bulunacak. Soru soracak. Ve böylece kendisine daha sonrasında bunlar açıklanacak. Musa'nın bile sebebini anlayamadığı olaylar olduğunu anlamış olacağız. Hazreti Musa bile olsanız demek ki bir takım olayları anlayamayabilirsiniz. Hazreti Musa ki kendisine Tevrat verilmiş, ilim verilmiş. Ama onun bile bilemediği bir takım hadiseler olabilir. Buhari'de geçen rivayete göre Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün İsrailoğullarına konuşma yaptı. Hitabette bulundu ve bir adam kendisine dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ya Musa, senden daha bilgilisi var mı dünyada? Hazreti Musa'ya ilim verilmişti. O yüzden adam onun ilmine hayranlıkla bakıyordu. Ve senden bilgilisi var mıdır ey Musa dedi. Musa Aleyhisselam yok dedi. Çünkü kendinden büyük peygamber yeryüzünde mevcut değildi. Aslında Hazreti Musa kibirli olduğundan dolayı böyle konuşmadı. Peygamberlerde kibir olmaz. Kibir kötü bir ahlaktır. Hem ahlakların en kötülerindendir. Halbuki peygamberler güzel ahlak sahibidirler. Böyle bir kötü ahlak bir peygamberde bulunamaz. Hem de 124 bin peygamberin içerisinde 5 büyük peygamberden biri olan Ulul Azm peygamberlerden olan Hazreti Musa'da böyle bir ahlak olamaz. Nasıl ki Hazreti Peygamber'e, Efendimiz'e Kur'an buyuruyor Kalem suresinde, ve inneke leala hulukin azim. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Peygamberimiz elbette ki en yüce ahlaka sahip. Evet, Hazreti Musa onun kadar olamayabilir. Hazreti İbrahim kadar olamayabilir. Ama sonuçta Hazreti Musa da Ulul Azm peygamberlerdendir. Kibir normal bir Müslümana bile yakışmaz. Bırakınız bir peygamberi, bırakınız hele hele Ulul Azm bir peygamberi. Böyle bir şey Hazreti Musa için düşünülemez. Musa aleyhisselam bilmiyordu çünkü öyle bir insanın varlığını. Yok derken bilmediği için yok dedi. Gerçeği söylemek için kendince bildiği şeyi o öyle biliyordu, öyle söyledi. Demek ki bir meseleyi öyle biliyorsanız öyle söyleyebilirsiniz, yalan sayılmaz. Öyle bir insan varlığından haberdar değildi. Çünkü kendisi Ulul Azm peygamber olarak gönderilmiş. Kendiyle birlikte Hazreti Harun, abisi olan Hazreti Harun da bir peygamber olarak gönderilmiş. Ama kendisi ondan büyük. Kendisi mevki olarak, makam olarak Harun'dan bile büyük. O yüzden benden daha iyi bilen yok dedim. Bu kibir değildi. Bu bilmediği için söylediği bir sözdü. Hazreti Hasan'a, Efendimizin torunu, Hüseyin'in abisi olan Hasan'a sormuşlardı bir gün. Bazı kimseler dedi ki, ey Hasan, bazı kimseler sende kibir görüyorlar. Hasan'ın hareketleri, davranışları kibirli gibi diyorlar. Ne diyorsun bu hususta? Hazreti Hasan dedi ki, biz ehli beytiz. Bizde kibir olmaz. Resulullah'ın torununda kibir olmaz. Resulullah Hasan ve Hüseyin hakkında cennetin efendileridir demişti. Cennet çocuklarının efendileri, cennet gençlerinin efendileri, bizde kibir olmaz dedim. Bizde olsa olsa vakar olur. Bazı kimseler vakarla kibiri karıştırıyorlar. O yüzden bizim vakarlı hareketlerimizi kibir zannediyorlar. Olgun davranışlarımızı kibirle karıştırıyorlar. Görecek göze sahip olmadıkları için. O hareket normalde vakarlı bir harekettir. Basit bir insan olmaz. Öyle davranmaz ehl-i beytten olanlar. Onun makamı onu gerektirir. Tüm dünya kendisine bakıyormuş gibi vakarlı. Hiç kimsenin de umurunda değilmiş gibi ihlaslı. Ehl-i Beyt öyledir. Kibir bırakın Hazreti Musa'ya yakışsın, normal bir Müslümana bile yakışmaz. Ve kibirli olanların hasmı Allah'tır. İbadurrahman ellezine yemşûne alel ardi havne. Allah'ın, Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu içerisinde yürürler. Bırakınız peygamberleri, İbadurrahman bile böyleyken Hazreti Musa'nın kibirli olması mümkün değil. Ama rivayette şöyle söylenmektedir. O böyle söyleyince Allah Azze ve Celle o ilmi Allah'a havale etmediğinden dolayı ona kızdı diyelim. Ve ilmi Allah'a havale etmesi gerekiyordu. Yoksa kendinden daha iyi bilen birisinin olmadığını söylediği zaman kibirli olmuş da o yüzden Allah tarafından ikaz edilmiş değil. Kibirinden dolayı değil ama kendisindeki ilmin Allah'a, Allah'a ait olduğunu, Allah'ın kendisine verdiği bir nimet olduğunu, kendinden kaynaklanmadığını, la havle ve la kuvvete illa billah, ne havl ne de kuvve, hiçbirisi insanın kendi eliyle değil. İlim de öyle. İlim de öyle. Ellezi alleme bil kalem. O Allah öğretiyor kalemle. Allemel insane ma'lem ya'lem. Allah insana bilmediğini öğretiyor. Böyle söylemeliydi. Ben bunu kendim elde etmedim demeli, Allah'ı yüceltmeliydi, onu unuttu. Ve Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam geldi ve Hazreti Musa'ya dedi ki, Rabbin buyuruyor ki evet senden bilgilisi var. Bir alanda senden daha bilgilisi var. Hazreti Musa başka bir alanda en bilgili olabilir. Ama bir diğer alanda ondan bilgilisi de olabilir. Birisi fizik alanında profesör iken, belki matematik alanında bir talebe sayılabilir. Fizikte profesörken, belki matematikte bir talebedir. Fizikte profesördür diye matematikte de profesör olacak değil. Aynen onun gibi Hazreti Musa Aleyhisselam bir alanda en üstün olabilir. Ama başka bir alanda kendinden daha iyi bilen birisi yeryüzünde olabilir. Ve işte o zaman Hazreti Musa Aleyhisselam merak ediyor. Diyor ki ya Rabbi kimdir o kimse, ben onu tanımak istiyorum. Hazreti Musa'daki ilme olan meraka bakın. O yüksek makamına rağmen ulul azm peygamber olmuş, hala daha fazla ilim peşindedir. O yüksek dereceye çıkmış, hala daha da yükselmek istemektedir. Kendisinin bilmediğini bilen kişiyi tanımak istemektedir. Ve uzun bir yolculuğa çıkmayı göze almaktadır. Hazreti Musa olsanız yine de hiçbir zaman ilimden geri kalmamalısınız. Ölene kadar bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Bu kadar yeter demeyeceksiniz. Bundan sonrasını ne yapayım demeyeceksiniz. İlmin lezzetini alacaksınız. İlim kadar lezzetli bir şey yok. Hatta ben derim ki ilim sahipleri cennette bile Allah Azze ve Celle'den ilim talep edecekler. İlim sahiplerinin cennette bile en büyük lezzetlerinden birisi ilim tahsil etmek olacak. Onlar orada belki de hurilerden daha fazla ilimden zevk alacaklar. Bu dünyada çözümleyemedikleri meseleleri orada çözümlemeye çalışacaklar. Nasılsa orada şeytan da yok. Orada uyku da yok. Nasılsa orada saptırıcılar da yok. Nasılsa orada zaman da bol. Orada ilim sahibi olacaklar. Daha fazla ilme düşkün olacaklar. Allah'a soracaklar. Ya Rabbi şu mesele nasıldı? Şu mesele nasıldı? Şu mesele nasıldı? Dünyadayken çözümleyememiştim ya Rabbi. Bana bunları anlamayı nasip et ya Rabbi. Bir ağaç nasıl oluyor merak ediyordum, anlayamıyordum. İlmim yoktu ya da o meselede ilmim yoktu. O meselede ilmi olanlar ne kadar anlamış ki zaten. Ne kadar kısmını biliyor ki zaten. Özellikle onun üzerinde çalışanlar cenneti kazanırlarsa belki de Allah'tan evvela bunu soracaklar. Ya Rabbi bana onu anlatır mısın diyecekler. Senin İlmine hayranım. Nasıl yaptın bu kadar şeyleri? Merak ediyorum. Ağaç nasıl oluyordu? Göz nasıl oluyordu? Beyin nasıl oluyordu? Ben nasıl konuşuyordum? Elim kolum nasıl böyle hareket ediyordu? Nasıl oluyordu? Bana ilmini gösterir misin? İlim sahipler ilmin kıymetini bilirler. İlmin kıymetini ilim sahibi olmayanlar bilmezler. Hazreti Musa Aleyhisselam ilmin kıymetini bildi. ilim sahibinin de kıymetini bildi ve onun talebesi olmak istedi. Ya Rabbi dedi, o adam nerededir? Benden daha iyi bilen adam nerede? Allah Azze ve Celle şuradadır dedi. Ve Hazreti Musa bir gençle beraber bu gencin Yuşa aleyhisselam olduğuna dair rivayetler var. O da sonradan bir peygamber oldu. Hazreti Musa'nın talebesi. Onun yanında bir gençti. Onunla birlikte o ilim sahibi olan zatın yanına doğru yola çıkacaklardı. Hazreti Musa uzun bir yola çıkmayı göze almıştı. O manada ve iskale Musa li fete. Musa yanındaki gence, yani Yuşa aleyhisselama demişti ki, la ebrahu hatta ebluga mecma'al bahreyn. İki denizin birleştiği yer bir boğaz olabilir. İki denizin birleştiği yer. Kur'an-ı Kerim yeri üzerinde durmuyor. Çeşitli rivayetler var, üzerinde durmaya değmez. Acaba şu boğazda mıydı bu olay, şu boğazda mı gerçekleşti? Yoksa iki denizin birleştiği böyle bir boğaz yoktu da bir okyanusta mı acaba bu gerçekleşti? İki denizin birleştiği yer acaba okyanus mu? Yoksa iki denizin birleştiği yer Ege Denizi ile Karadeniz'in birleştiği yer İstanbul Boğazı gibi acaba böyle bir boğazda mı gerçekleşti? Hazreti Musa aleyhisselam yanındaki gence diyordu ki, yürüyeceğim, devam edeceğim, durmayacağım. Hatta ebluga mecma'al bahreyn, iki denizin birleştiği yere varana kadar yürüyeceğim. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine öyle söylemişti. İki denizin birleştiği yere varınca işte orada göreceksin o insanı. Madem ki ilim istiyorsun, yürüyeceksin. Madem ki ilim istiyorsun, yorulacaksın. Yorulmadan ilim olmaz. Yorulmadan ilim sahibi olmaya kalkanlar, sadece internet üzerinden ilim sahibi olmaya kalkışanlar, hiçbir meseleyi detayıyla öğrenmemekte ve detayıyla öğrendiğini zannetse bile bilgisi daima sathi olmaktadır. Kitap karıştırmaya bile üşenenler, bırakınız hocaların ayağına gitmeyi, bırakınız yüzlerce kilometre yol gitmeyi, kitap karıştırmaya bile üşenen, hemen internetten bir dakikada bulmaya çalışanlar, bundan belki bu şekilde zamandan tasarruf ediyor olabilirler. Ama onu oradan indirdikten sonra üzerinde detaylı incelemeler yapmalıydılar. Üzerinde kafa yormalıydılar. Onu yapmıyorlar. Sathi bir şekilde bu zamanın gençliğinde bu hatayı görüyoruz. Bütün bilgileri sathi, üzerinde durmuyor, detaylı incelemelere girmiyor, yorulmak istemiyor. Halbuki Hazreti Musa aleyhisselam diyordu ki, ta o iki denizin birleştiği yere varana kadar durmak yok. Bu ifade onun ne kadar ilme meraklı olduğunu da gösteriyordu. Demek ki ne kadar meraklı, durmak istemiyor. O kişiyi bulana kadar duramıyor yerinde. Hazreti Musa'da böyle bir hal var. Hazreti Musa aleyhisselam'da hayırlı yolda bir doyumsuzluk var. Nasıl ki Rabbi kendisini dağa davet etmişti, hemen gitmeyebilirdi. 40 geceliğine dağa davet edilmişti. Hemen gitmese de olurdu. Ama o acele etti. Rabbi kendisine, seni acele ettiren nedir ey Musa dedi. Rabbim dedi, ümmetim benim izim üzere devam ediyor. O halde ben de bir an evvel sana kavuşmak istedim, o yüzden acele ettim. Nasılsa ümmetim benim izim üzere, nasılsa benim onlara gösterdiğim yol üzere. Halbuki öyle değildi, o öyle zannediyordu. Hazreti Musa'da böyle bir acelecilik var, hayırlı istikamette. Çünkü daha evvel Rabbi kendisiyle konuşmuştu. İlk peygamberlik verildiği zaman, uzaktan bir ateş görüp de gittiği zaman, orada Rabbi kendisiyle konuşmuştu ve bir ses işitmişti. Ben Allah'ım. Ey Musa, At elindekini demişti. Allah Azze ve Celle kendisiyle konuşmuştu o gün orada. İşte hala o lezzeti hissediyordu. Yine Rabbi ile buluşmak ve konuşmak istiyordu. O yüzden acele ediyordu. Burada da ilme karşı aynı aceleci Hazreti Musa'yı görüyoruz. Bu aslında kötü manada bir acelecilik değil. Güzel manada bir acelecilik. Hayırlı işlerde acele etmek lazım elbette. Hazreti Musa aleyhisselam kendisine ders verecek olan o hocasını merak ediyor. Onu görmek istiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Tarihimizde nice alimlerimizin buna benzer seyahatleri var. Abdülfettah Ebu Gudde'nin Safahat Misabül Ulema adlı kitabında ilim uğrunda diye tercüme edilen kitabında buna benzer bir sürü misaller bulursunuz. Tarihimizde nice alimlerimiz binlerce kilometre yol yürümüşler. Birisi anlatıyor, diyor ki şu kadar bin kilometre mil yürüdüm, ondan sonrasını artık saymaz oldum. Hadis tahsil edebilmek için, hadis alabilmek için, sahabeyle görüşebilmek için ya da tabiinle, tebeut tabiinle görüşebilmek için, o hadisi kaynağından alabilmek için kalkıp ta bir memleketten başka bir memlekete yaya olarak gidiyorlardı. İlme bu kadar meraklıydılar. Hadisler nasıl toplandı? On binlerce hadis nasıl toplandı? Hep bu şekilde zahmetle toplandı. Şimdi onun kıymetini bilmeyen hadis inkarcıları, küçücük aklına sığmadığı zaman hemen hadisi inkar edenler, kendi küçük aklıyla hadisi hemen ayetlere zıt gibi görenler, tevilini bilmediği için hadisi inkar edenler, benim aklıma sığmıyor ya da filan ayete zıttır gibi düşünenler, muhaddislerin sahih olarak gördüğü hadislere mevzu deme cüretkarlığını gösterenler. Halbuki o hadisler binlerce kilometre yol gidilerek ancak toplanmıştı. Birisi diyor ki kaç defa yolda giderken susuz kaldım. Af buyurun diyor, kendi idrarımı içtim. Hadis yolunda, ilim yolunda seyahat ederken kaç defa böyle olmak zorunda kaldım. Kaç defa diyor idrarım kanlı bir şekilde geldi. Susuzluktan, hastalıktan, ilim yolunda ilerlerken böylesi olaylarla karşılaştım. Niceleri var ki aç kaldılar. Aç kaldılar. Üç alim ilim tahsil ediyorlardı. Taberani onlardan birisi. İlim tahsil ediyorlardı. Aç kalmışlardı. İlim yolunda meşgul olmaktan çalışamıyor, para kazanamıyorlardı. Gelecek nesillere ilim bırakmak istiyorlardı. Ve evlerindeydiler, çok açtılar. İçlerinden birisi kalktı ve ya Resulallah dedi, açlık dedi. Açız ya Resulallah. Efendimizin mezarına sesleniyordu, ruhaniyetine sesleniyordu. Taberani ona otur yerine dedi, böyle konuşma, böyle konuşma. Ya Allah rızık verir yahut da ölüm gelir, var mı ötesi, böyle konuşma. Birazdan kapı çalındı. Bir adam elinde koca bir yemek tepsiyle kapıyı çalıyordu. Yanındaki hizmetçiyle koca bir tepsi yemek getirmişti ve bir miktar da altın getirmişti. Adam Hazreti Ali'nin soyundan birisiydi. Ve dedi ki beni Resulullah'a şikayet etmişsiniz. Ben Resulullah'ı rüyamda gördüm, git dedi onlara yemek götür. Beni Resulullah'a mı şikayet ettiniz? Evet, isim vermemişlerdi ama ya Resulallah demişlerdi. Ya Resulallah açlık demişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onların bu duasını o adama bildiriyordu sadıka bir rüya şeklinde. Buna benzer nice hadiseler gerçekleşti ilim yolunda. Millet Abdülkadir Geylani'yi sadece zikir çeken birisi olarak biliyor, öyle değil mi? Sadece namaz kılan, oruç tutan birisi olarak biliyor. Sadece sesli bir şekilde Allah Allah diyen birisi olarak tanıyor. Halbuki Abdülkadir Geylani Hazretleri yıllarca ilim tahsil etmişti. Önce alim olmuştu, ondan sonra mutasavvıf olmuştu. İlim sahibi olmadan, ilim yolunda mücadele vermeden, fıkıh bilmeden, tefsir bilmeden, akaid bilmeden tasavvufa yönelirse insan zındıklaşma tehlikesi vardır. Fıkıh bilmiyor, hadis bilmiyor, tefsir bilmiyor, akaid bilmiyor ve bu şekilde cahil cahil konuşuyor. Bir takım olağanüstü haller gördüğü zaman anlayamıyor ve icabında sapıyor ve saptırıyor. İlim tahsil etmeyen nice şeyhlerin hali budur. İlim tahsil etmeden, ilim yolunda mücadele vermeden, göz nuru dökmeden babasından bir post kalmış ve onun üzerine oturmuş bedavadan şeyh olmuş olanlar. İlim yolunda gayret göstermeyenler, kendilerine gaybtan ilim geldiğini zannedenler, kendilerini Hızır yerine koyanlar. O senin dediğin ilmi ledünni Hızır'a verilmiş, sana mı verildi? Fıkıh bilmezsin, hadis bilmezsin, tefsir bilmezsin, akaid bilmezsin. Ondan sonra da sana verilmiş olan bu altınları, elmasları, hazır olan bu altın ve elması almıyorsun. Almıyorsun İmam Gazali'nin dediği gibi. Sana ilim veriliyor, altın, elmas veriliyor. Al, bu sana lazım deniliyor. Hayır diyor tasavvufçu, böyle olanlar. Hayır diyor, benim ilme ihtiyacım yok. Bu şeriat ilimlerine, zahiri ilimlere benim ihtiyacım yok diyor. Ben zaten diyor kimya ilmini öğreneceğim. Altına ihtiyacım yok. Ben kimya ilmi sayesinde zaten altın yapacağım. Ben onun ilmini öğrendiğim zaman zaten istediğim kadar altın yaparım diyor. Al diyorlar bak. Bu sana lazım olacak. Al sana hazır altın. Yine kimya ilminde derinleşirsen derinleş. Ama altın yapmayı öğrenemeyebilirsin. Al sana şu hazır altınlar, sana lazım olacak. Hayır diyor, benim onlara ihtiyacım yok. Ben zaten kimya ilmini öğreniyorum. Batını ilimlerde ilerlediğini düşünüyor yani. Şeriat ilimlerini küçük görüyor. Fıkıhı, tefsiri, hadisi, akaidi küçük görüyor. Ben diyor batını ilimlerde derinleştiğim zaman zaten ben anlarım helal nedir, haram nedir. İnancın doğrusu hangisi, yanlışı hangisi? Ne biliyorsun o dereceye gelebileceğini? Allah ve Resulü bize bunları hazır olarak veriyor. Bunları bir al hele, al öğren. Öğrenme zahmetine katlanmıyor. Ve kendi kendini aldatıyor. Ben diyor çok zikir çekeceğim, takva sahibi olacağım ve ben böylece zaten Allah'tan bana ilim gelecek, ilmi ledünniye sahip olacağım. Heyhat, böyle söyleyenlerin büyük bir çoğunluğu cehenneme doğru yuvarlanıyor. İmam Gazali bu şekilde olanların, alimleri ve ilmi küçük görenlerin, sadece ve sadece batini ilimleri, manevi ilimleri, bir takım esrarı önemseyenlerin, o zahiri ilim denilen ilimleri öğrenmeyen ve bunları küçük gören ve alimleri de küçük görenlerin katlinin vacip olduğunu söyler. Bunlar ilmi küçük gördükleri için, alimleri küçük gördükleri için, halbuki Kur'an'a göre ilim ve alimler üstündür. Onlar ise Kur'an'ın bu ayetlerini inkar etmiş olmaktadırlar. O yüzden bunların katli vaciptir der. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ilmini Hızır, yani Hadır, küçük gördü mü? Hayır, küçük görmedi. O noktaya daha sonra geleceğiz. Küçük görmedi. Ey Musa, senin ilmin başka, benimki başka dedi sadece. Onun ilmini küçük görmedi. Musa'ya verilen ilmi Allah vermişti. Alimlerin ilmini küçük görmek, Allah'ın kitabını küçük görmek demektir. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ilim yolunda ilerliyordu. Kendisine bir kitap verilmiş, şeriat verilmiş. Fakat başka bir alanda fazla ilim verilmemişti. Onu öğrenmek istiyordu. Merak ediyordu kendinden daha iyi bilen kimseyi. Hem onu bir an evvel görmek istiyordu. Hem de onun ilminden istifade etmek istiyordu. Ne kadar ilim sahibi olursanız Allah'ı o kadar daha iyi tanırsınız. Mesela fizik bilmeyen bir insan Allah'ın fizik kanunlarını bilen adam gibi olabilir mi? Mesela tıp bilmeyen bir insan, insan vücudunu tanımayan, hayvanları tanımayan bir insan. Dalak nasıl, böbrek nasıl, kalp nasıl çalışıyor, göz nasıl görüyor, bunu bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenin Allah korkusuyla bilmeyenin Allah korkusu aynı olur mu? İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan kim korkar? Hakkıyla korkacak olanlar sadece alimlerdir. Diğerlerinin ya korkusu yoktur ya da azdır. Yeterince korkacak olanlar ilim sahibi olanlardır. Allah'ın ilmini görmüşlerdir. Kudretini görmüşlerdir. Ve ona hem hayran olmuşlardır hem de korkmuşlardır. İlim insana hem muhabbetullah'a ulaştırır hem de mekafetullah'a ulaştırır. Hem Allah sevgisi ilimle gerçekleşir hem Allah korkusu. Hazreti Musa ona talipti. Daha fazla korkmak istiyordu Rabbinden. Farklı bir ilim dalını daha öğrenecek. Fizik bilen adamın kimya öğrenmek istemesi gibi bir şey. Farklı bir ilim dalı. Onu da gördüğü zaman hayran olacak. Daha çok Allah'ı sevecek. Muhabbeti artacak Rabbine karşı. Ve korkusu da artacak. Zaten iman da bu değil midir? Bir taraftan korkacağız, bir taraftan seveceğiz Rabbimizi. Korkuyla sevgi Allah'ta birleşecek. İşte Hazreti Musa'nın talip olduğu şey buydu. Onu istiyordu. Geçmişte şeyhlerimiz de öyleydiler. Bakmayın daha sonrakilerin öyle olmadığına. Evvela ilim sahibi oluyorlardı. Sonra tarikatı seçiyorsa, tasavvufu seçiyorsa o dalda ilerliyorlardı. Ama evvela bütün ilimlerden nasiplerini alıyorlardı. Bir tıp talebesi gibi. Tıp talebesi önce insan vücudunu genel olarak öğrenmektedir. Ama daha sonrasında bir alanda uzmanlaşmaktadır. Eğer uzmanlaşmayı istiyorsa, uzmanlık imtihanını kazanırsa, mesela diyelim ki göz doktoru olmakta, mesela diyelim ki kalp doktoru olmakta, kulak burun boğaz doktoru olmakta, uzmanı olmaktadır. Ama önce insanın tamamını tanımaktadır. Nasıl ki liseye kadar bütün ilimlerden hepimiz ortak olarak görüyoruz. Liseyi bitirdikten sonra bir branş seçiyoruz. Kimimiz şu dalda mühendis oluyor, kimi öğretmen oluyor, kimi doktor oluyor. Ama o zamana kadar herkes aynı ilimleri görüyor. İşte aynen öyle olmalı. Hangi dalda alim olacak olursa olsun, önce fıkıh görmeli, tefsir görmeli, hadis, bütün ilim dallarını. Hepsinden nasibini almalı. Ondan sonra birisi üzerinde çalışır ve o alanda uzmanlaşır. Eğer bütün ilim dallarından nasibini almazsa, o takdirde o ilimlere zıt konuşabilir. Bir meselede konuşurken diğer meseleleri de bilmek gerekir. Doktor, göz doktoru gözle ilgili konuşurken vücudun ana kanunlarını bilerek konuşur. Göz doktoru bir şey söylerken o söylediği şey vücudun başka bir tarafına zarar vermemelidir. Onu düşünerek söyler. Bir ilaç veriyorsa ona göre verir. Aynen öyle. Bütün dalları, İslami ilimleri görmeden sadece ve sadece bir alanda, tasavvuf alanında derinleşmeye kalkışan, ilmi ledünniye sahip olacağım diyen adam. Öyle bir laf söylüyor ki, tamamen taban tabana zıt dine, imana, taban tabana zıt Kur'an'a, zıt İslam itikadına, zıt saçma sapan bir hikaye anlatıveriyor. Bu neyi gösteriyor bize? alimlerin sözünün doğru olduğunu. Demişler ki bir alim, alimde tasavvuf yönü yoksa, takva yoksa fasık olabilir. Ama bir mutasavvıf, bir tarikatçı, bir tasavvuf ehli eğer akaid bilmezse, fıkıh bilmezse zındık olur. Belki alim bildiğiyle amel etmiyorsa, takva sahibi değilse mesela fasık olabilir ama kafir olmaz, zındık olmaz. Sapık fikirlere sahip olmaz çünkü ilim sahibidir. Belki ilmiyle amel etmiyor ama en azından zındık, kendini zındık yapacak fikirlerden uzak duruyor. Biliyor çünkü nereden sonra sapma başlamaktadır. Onu bilmektedir. Sapma nerede başlar? Nereye kadar fikir beyan edebilir? Orada o duracağı yeri bilmektedir. Filan meselede şöyle bir görüş ortaya atabilir ama şöyle bir görüş ortaya atamaz. Onu bilmektedir. Sınırını bilmektedir. O yüzden zındıklaşmamaktadır. Ama ilim sahibi olmayan, akaid bilmeyen, fıkıh bilmeyen bir mutasavvıf icabında tamamen İslam itikadına zıt bir laf edebilmektedir. İşte onun için öyle demişler. Alimler eğer ilmiyle amel etmezse, alimler eğer marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmaya çalışmazsa, alimler eğer takva sahibi olmazsa belki fasık olabilir, günahkar olabilirler. Ama bu halleriyle zındık sayılmazlar. Fakat öbürüne gelince onun durumu çok tehlikelidir. İlim sahibi değil, sadece tasavvuf alanında ilerlemeye çalışıyor. Öyle laflar ediyor ki, bazen bir rüya görse öyle laflar ediyor ki ona göre. Yahut şeyhiyle ilgili öyle laflar söylüyor ki, şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir, isterse deprem bile yaratır diyecek kadar saçmalıyor. Hatta benim şeyhim peygamberden de üstündür diyecek kadar saçmalıyor. Çünkü diyor peygambere melek getiriyordu, benim şeyhime ise Allah doğrudan doğruya veriyor. Bu kadar saçmalayabiliyor. Kabirden yardım isteyebiliyor. Sonra da İyyake nestaîn diyor. Ne dediğini bilmiyor. Elbette Hazreti Musa'nın bildiği var, bilmediği var. Hazreti Musa bildiğini biliyor. Bilmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Gayret gösteriyor. Tarihimiz ilim yolunda seyahatlerle dolu. Hatta ilimle ilgili alimlerimiz şiirler bile yazdılar. İmam Şafii öyle der. İlim yolunda seyahat edilmesiyle ilgili. Aslan ininde durdukça avlanamaz. Çıkınca avlanır. Su durdukça pis olur. Akınca temiz olur. Seyahat edin diyor. Hem ilim sahibi olmak için, hem de pislenmemek için, kirlenmemek için, temizlenmek için, heyecanlı olmak için, hareketli olmak için, pasifleşmemek için. Tebdil-i mekanda hayır var. İlim yolunda insan aynı zamanda tebdil-i mekan yapmış oluyor. Başka memleketleri görüyor. Başka insanları tanıyor. Başka kültürleri görüyor. Böylece ufku açılıyor. Hazreti Musa aleyhisselam böyle söylüyordu. La ebrah dedi. Durmayacağım. Devam edeceğim. Hatta ebluğa mecma'al bahreyn. Ta iki denizin birleştiği yere varana kadar. Bir an evvel öğrenmek istiyordu. Bir an evvel o kişiyle buluşmak istiyordu. Talebenin hocayla buluşma arzusunu ifade ediyor bu. Çünkü Rabbi onu ona talebe olarak gönderiyordu. Hazreti Musa fizik alanında mesela profesördü. Ama bu mesele kimyaydı. Kimyayı da kimya öğretmeninden öğrenecekti. O belki profesör değildi. Belki Hazreti Musa'ya denk değildi. Ama Hazreti Musa kimyayı bilmiyordu. Onu da ondan öğrenecekti. O belki normal bir öğretmendi. Belki o Hazreti Musa gibi kendi dalında profesör değildi. Ama olsun, Hazreti Musa onun kadar da bilmemektedir. Ve onu bir an evvel görmek istemektedir. İlim talebesinin hocasını bir an evvel görmek istemesi ve bir an evvel ilme ulaşmak istemesi, bir an evvel ilmini geliştirmek istemesi, yükselmek istemesi, yükselmeye bu kadar hevesli olması. Hazreti Musa bize örnek olarak veriliyor. Hiç durmadan diyor gideceğim. Hem de bunlar yürüyorlar. Ne kadar demek ki kesin bir karar vermiş. Durmadan o iki denizin birleştiği yere varana kadar. Uzun bir mesafe durmadan yürüyeceğim diye kesin kararını vermiş. Ev emdiyehu kubem. Bu şekilde yıllarca geçene kadar yürümek gerekli olsa bile. Bir yıl manasına gelebileceği gibi 80 sene manasına da gelebilir bu kelime. Bir asır diyenler de olmuştur. 80 seneye bir asır diyenler de vardır zaten. Dolayısıyla Hazreti Musa biraz abartılı söylüyor belki. Yani bir yıl dahi sürsem yürüyeceğim diyor. 80 sene bile sürse, ne kadar kesin bir ifade. İlme olan aşkını ifade eden bir cümle bu. Bir senede sürse yol, 80 senede sürse yol, bu yol bitene kadar, oraya varana kadar durmayacağım, yürümeye devam edeceğim diyordu. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا. Vardıkları zaman oraya, o iki denizin birleştiği yere, نَسْيَ هُوتَهُمَا. İkisi de unuttular. Asıl unutan Yuşa peygamberdir. Ama Allah Azze ve Celle ikisi de unuttular diyor. Asıl görevli olan Yuşa idi. Balığı korumakla ve balığın kaybolduğu yeri söylemekle görevliydi. Hazreti Musa ona demişti ki, gideceğiz iki denizin birleştiği yere. Allah Azze ve Celle Cebrail ile Hazreti Musa'ya böyle haber etmişti. Gideceksin, o adamı bulmak istiyorsan, o salih kulu, o ilmi ledünni sahibini bulmak istiyorsan, o zaman gideceksin iki denizin birleştiği yere kadar. Ve tabii ki iki denizin birleştiği yer koca bir alan. Belki kilometrelerce yol. Neresinde bulacaksın? Allah Azze ve Celle'den bir işaret istenmişti Hazreti Musa. Ya Rabbi, nasıl anlayacağım onun nerede olduğunu? O zaman denilmişti ki bir balık alacaksın, sepete koyacaksın. O balığı kaybettiğiniz yerde. O balığı kaybettiğiniz yerde. İşte oradadır o benim salih kulum. Hazreti Musa da böyle söylemişti Yuşa peygambere, o gence. Böyle demişti. Balığı koy sepete ve bunu kaybettiğimiz yerde, bizden ayrıldığı yerde bana haber et. Onun vazifesiydi. O unuttu. Musa aleyhisselam da ona sormayı unuttu. O yüzden burada nesiye diye tesniye ile Allah Azze ve Celle ikisi de unuttu diyor. Haddi zatında görevli olan Yuşa peygamber idi. Onun vazifesiydi ve senin tek vazifen bu demişti ona Hazreti Musa. O da bu görev kolay bir görev demişti önce. Rivayete göre belki de öyle dediği için unuttu. Bir hikmeti de belki de odur. Unuttu ve orayı geçip gittiler. O iki denizin birleştiği yerde mola vermişlerdi. Balık da sepetin içinde duruyordu. Ve balık, bir rivayete göre orada bir su vardı, Ab-ı Hayat denilen hayat suyu. Ve o sudan bir damla damladığı zaman bir canlının üzerine o canlanıyordu. Ve bir damla su damladı o balığın üzerine ve balık canlandı. Ve sepetin bir deliğinden denize gitti ve kayboldu gitti. Fakat o bunu görmüştü. Yuşa Aleyhisselam bir rivayete göre bunu görmüştü. Fakat bunu söylememişti Hazreti Musa'ya, unutmuştu. Yani balığın gittiği yer burası, zaten burada bekleyelim demeyi unutmuştu. Nesyahu tahuma fettehaza sebilahu fil bahri sarabe. Ve balık bu şekilde kendine bir yol buldu, bir delikten bir yol buldu ve yolunu tuttu gitti. Felemme cevaze, geçtikleri zaman orayı, o balığın suya gittiği yeri, aslında asıl durmaları gereken yer oraydı. Ama orayı geçip gittiler çünkü Yuşa peygamber Hazreti Musa'ya söylemeyi unuttu. Kale li fete, o zaman Hazreti Musa baya bir müddet geçtikten sonra bir gün kadar daha, bir rivayete göre bir gün kadar daha mesafe almışlar. Kur'an-ı Kerim bu detay kısımlarına girmemektedir. Bunlarla ilgili bir takım rivayetler var. Bu rivayetlerin bir kısmı sahih, Buhari gibi hadis kitaplarında geçmektedir. Bir kısmı da İsrailiyattan olabilir. Bir kısmı da zayıf hadis olabilir. Bunlardan öğrendiğimize göre, sahih hadislerden ya da bir takım zayıf rivayetlerden öğrendiğimize göre Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün kadar daha gittikten sonra acıktı. Oraya kadar sabretmiş ve yorulmamıştı, yorgunluk hissetmemişti. Ve devam edeceğim diyordu. Bir sene sürse, 80 sene sürse, oraya gelene kadar Allah Azze ve Celle ona güç kuvvet vermişti ve yorgunluk hissetmemişti. Ama orayı geçtikten sonra, artık asıl mekanı geçtikleri için Allah Azze ve Celle ona yorgunluk vermeye başladı. Gale li fete, o zaman yandaki gence, yani o Yuşa Aleyhisselam'a dedi ki, etine gada ene, yiyeceğimizi bize getir. Lekad lekine min seferine hazen nesabe, bize bu seferimizde, bu yolculuğumuzda yorgunluk isabet etti dedi. Çok yorulduk. Çünkü günlerdir yol yürüyorlardı. Çok yorulduk dedi Hazreti Musa. Yiyeceğimizi getir de artık yiyelim. Biraz güç toplayalım. İşte o zaman o genç dedi ki, kale eraeyte iz eveyne ile sahra, gördün mü ey Musa? Gördün mü biz o sahraya, o kayalığa sığındığımız zaman, oraya sığındığımızda, orada mola verdiğimizde, fe inni nesitul hut, ben o hutu, o balığı unuttum. Ve me ensanihu illa şeytan en eskura, bana onu hatırlamayı unutturan mutlaka şeytandır, başkası değil. Bana onu unutturdu. Balığın gittiğini gördüm, sana söylemeyi unuttum. Ya da balığı kontrol etmeyi, sepetin içinde duruyor mu, durmuyor mu? Çünkü onu sepetin içinden göremediğimiz zaman, göremediğimizde, işte orası bizim mekanımız, buluşacağımız yer orası. Ama ben sepete bakmayı unuttum. Ya da onun denize kaçtığını gördüğü zaman onu Hazreti Musa'ya söylemeyi unuttu. Ve diyor ki, bana bunu unutturan ancak şeytandır. Unutmak şeytandandır denilmek isteniliyor. Demek ki hayırlı bir meseleyi unuttuğumuz zaman şeytan unutturmuştur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hakkında da Kur'an öyle buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşlarından rüya görenlere rüyalarını tabir etmiş ve birisine demişti ki, sen buradan kurtulacaksın ve padişahın yanında hizmetçi olacaksın ve ona şarap ikram edeceksin ve o gün geldiği zaman padişahın yanında beni zikret, beni hatırlat, o kadının bana iftira attığını anlat ve bu şekilde benim temiz olduğumu ona söyle ki padişah beni buradan kurtarsın, hapishaneden kurtarsın. Bana iftira attıklarını anlat. Benim nasıl bir insan olduğumu anlat. Çünkü sen buradan kurtulacaksın ve padişahın yanında hizmetçi olacaksın. Öyle de oldu. Oldu ama şeytan o adama unutturdu. Padişahın yanında hizmetçi oldu. Padişaha ikramda bulunuyordu. Padişahın böyle böyle birisi var hapishanede demeyi unuttu. Kur'an buyurur ki şeytan ona unutturdu. Yusuf'un zindanda daha çok kalması için. Yusufların zindanda daha çok kalmasını şeytan ister. Ve şeytanlaşmış olanlar ister. Onları susturabilmek için Yusuf düşmanları Yusufların zindanlarda kalmasını ister. Ama Allah Azze ve Celle o zindanları Yusuflara medrese yapar mı? Yapar. Onları orada geliştirdikçe geliştirir. Onlar onun hesabını yapmazlar. Şeytan da onun hesabını yapmaz. Sonuçta Allah onu oradan kurtarır ve onu Yusuf yapar ve büyük bir görev insanı yapar. Şeytan bu noktayı düşünmez ve onun hapishanede daha uzun kalmasını sağlamaya çalışır. İslam düşmanları da öyledir. İslam davetçilerini hapse atabilmek için fırsat bekler. Daha fazla hapiste kalması için başka deliller arar. Olmazsa uydurur. Fotomontajlar yapar. Ses kasetleri hazırlar. Her şeyi yapar. Onun daha fazla hapishanede kalmasını sağlamak için. Halbuki belki de Allah Azze ve Celle başka bir hesabı vardır. Belki de onu daha yüksek bir makama çıkaracaktır. O onların hesabı, bir de Allah'ın hesabı var. İşte burada da aynı noktaya işaret ediliyor. Bana bu önemli meseleyi şeytan unutturmuş olabilir diyor. وَاتَّخَزَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا Ben unuttum ve o balık bir yol buldu. Acayip bir şekilde bir yol tutturdu ve gitti. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي Aslında nebgide ye de var ama meczum olmadığı halde ye düşmüştür. Caizdir. Lugatta buna benzer durumlar caiz olarak görülmüştür. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, üzülmene gerek yok dedi yani. Zaten aradığımız şey buydu dedi. Üzülmene gerek yok. Zaten aradığımız şey buydu. Biz zaten balığın kaçmasını, uzaklaşmasını istiyorduk. Orada bulacağız o aradığımız şahsı. Aradığımız da budur dedi. Fertedde ala asarihima qasasa ve gerisin geri döndüler. Aynı yoldan geri döndüler ve aynı yere geri geldiler. Aynı yere geri geldiler ve Hazreti Musa aleyhisselam orada o aradığı şahsı buldu. Ondan sonraki kısımda Hazreti Musa ona talebe olacak. Kendisi başka bir alanda çok daha üstün olmasına rağmen o alanda talebe olacak. Bir fizik profesörü icabında kimya alanında bir öğretmene talebelik yapar. Aynen öyle hocasını buldu Hazreti Musa ve onunla buluşacağı yere tekrar aynı yolu takip ederek geldiler ve onu orada buldular. Bundan sonraki kısım, kıssanın en önemli kısmı Hazreti Musa ondan neler öğrenecek, Hızır aleyhisselam neler yapacak, Hazreti Musa'nın bilmediği hangi noktaları gösterecek ve o olaydan Hazreti Hızır'ın gerçekleştirdiği olaydan ne gibi manalar elde edeceğiz? Hazreti Hızır öyle şeyler yaptı ki akla hayale sığmayacak işler gerçekleştirdi ve bunların bugün bizim için de ifade ettiği bir takım manalar var. Bir takım ilmi noktalar var. Hem manevi noktalar var. Hem de fıkıh açısından da ilmi bir takım noktalar var. O kısmını daha sonraya bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaradılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Thank you.